SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 16 Şubat 2022 Çarşamba tarihli yayınımızla karşınızdayız. Ve stüdyodan yaptığımız canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yayınımızda kısa COVID-19 gelişmelerine değineceğiz. Hafta sonunda yapılan New South Wales ara seçiminde ilginç bir gelişme var. O konuda da kısaca değinip bir başka konuya geçeceğiz. Bu konu Avustralya'da suç işleyen yabancıların ülkelerine geri gönderilip gönderilmemesi konusu. Federal hükümet bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Konuya ilişkin gelişmeleri sunacağız. Bugün yayınlayacağımız söyleşide yönetmen Ferit Karaan'ı tanıyacağız. Neden? Çünkü Karaan'ın ödüllü filmi Okul Tıraşı veya İngilizce adıyla Brothers Keeper Sydney'de ve Melbourne'da gösterimde. Son olarak koalaların korunması konusunda hazırladığımız bölüm yer alacak. Canlı yayında olduğumuz için mesajlarınıza da yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarına şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Seda Ercan'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Victoria 2026 Commonwealth oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Batılı ülkeler Rusya'nın Ukrayna sınırından bazı askerlerini çektiği iddialarını netleştirmeye çalışıyor. Tenis yıldızı Djokovic'in aşısız olduğunu açıklaması ülkesinde farklı tepkilerle karşılandı. Bültenimize koronavirüs gündemiyle başlıyoruz. Bugün Avustralya'da COVID-19 nedeniyle 45 kişi daha hayatını kaybetti. New South Wales'te 27 ölüm kaydedilirken Victoria 18 ölüm bildirdi. New South Wales'te hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışa rağmen hastaneye yatışlar düşmeye devam ediyor. New South Wales'te bugün 10.463 yeni COVID-19 vakası kaydedildi. Victoria'da ise 8.149 yeni vaka tespit edilirken hastanede bulunanların sayısı ilk kez 400'ün altına indi. Victoria 2026 Commonwealth oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Victoria eyaleti 2026 İngiliz Milletler Topluluğu yani Commonwealth Games'e ev sahipliği yapmak için görüşmelerini tamamlamak üzere. Etkinliğin Victoria'yı ülkenin spor ve etkinlik başkenti olarak yeniden öne çıkarması bekleniyor. Eyalet Başbakanı Daniel Andrew, oyunlarla birlikte eş zamanlı olarak bir sanat ve kültür şöleni yaşanacağını ifade etti. Federal Eğitim Bakanı Alan Tudge'ın bakanlık davranış kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle yakında görevden alınması bekleniyor. Tudge hakkındaki iddialar nedeniyle izne ayrılmıştı. Başbakan Scott Morrison'a 28 Ocak'ta Eğitim Bakanı'nın durumuyla ilgili bir rapor verildiği ancak henüz bir işlem yapılmadığı bildirildi. Rapor, Eğitim Bakanı'nın eski çalışanı ile ilişkisi sırasında duygusal ve fiziksel tacize maruz bıraktığı iddiası üzerine hazırlandı. Federal hükümet tartışmalı karakter testi yasasını bugün meclise geri getiriyor. Tasarının yasallaşması yönünde geçen yılın sonunda yapılan ilk girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Teklif, vatandaş olmayanların belirli şiddet suçlarından birini işlemeleri durumunda vizelerinin iptalini öngörüyor. Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, tasarının sadece en ciddi suçları kapsadığını söyledi.
Any offence that is capable of being sentenced by 2 years under the designated offences and that does not include drug offences.
2 yıl cezaya tabi olan suçların bu kapsamda olduğunu ancak uyuşturucu suçlarını içermediğini belirten Hawke, tasarının cinsel taciz gibi çok ciddi şiddet suçlarını kapsayacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da ne olursa olsun ülkesinin hazır olduğunu söyledi. Rusya dün Almanya ile yaptığı diplomatik görüşmede birliklerinin bir kısmını Ukrayna sınırından çekeceğini söylemişti. Ancak batılı ülkeler söz yerine kanıt görmek istiyor ve Rusya'nın açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor. Washington'daki konuşmasında Amerikan Başkanı çekilmenin teyit edilmediğini ve Rus işgalinin halen ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.
The Russian Defense Minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna sınırında bazı mevkilerden askerlerini çektiğini açıkladığını kaydeden Biden, bunun iyi bir şey olduğunu söyledi ancak henüz teyit edilmediğini bildirdi. İngiltere kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew, kendisini cinsel istismarla suçlayan ve dava açan Virginia Joffrey ile mahkeme dışında anlaşmaya vardı. Prens Andrew'un Joffrey'nin yardım kuruluşuna önemli bir miktarda bağış yapacağı açıklandı. Bir dava haberi de Amerikalı aktör Alec Baldwin ile ilgili. Film setinde vurularak öldürülen görüntü yönetmeninin ailesi ünlü aktör Alec Baldwin'e dava açıyor. Dava görüntü yönetmeninin eşi ve 9 yaşındaki oğlu tarafından açılıyor. 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Hutchins geçen yıl 21 Ekim tarihinde film setinde aktör Alec Baldwin'in elindeki silahtan çıkan mermiyle hayatını kaybetmişti. Amerika'daki bir okul katliamında kullanılan silahın üreticisi firmanın kurbanların ailelerine 73 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Amerika'da 2012 yılında Sandy Hook İlkokulu'nda meydana gelen saldırıda çoğu ilkokul birinci sınıf öğrencisi 28 kişi hayatını kaybetmişti. Mağdur aileler tarafından açılan davada saldırıda kullanılan tüfeğin şiddet içeren video oyunlarında ürün yerleştirme tekniğiyle pazarlandığı ve genç erkekleri hedef aldığı iddia edilmişti. Sandy Hook davasının bir toplu saldırıdan silah üreticisinin sorumlu tutulması bağlamında Amerika'da bir ilki teşkil etmesiyle tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı. Kanada'da ise hükümet acil durum ilan ediyor. Kanada hükümeti ülkede kamyon şoförlerinin COVID-19 önlemlerine karşı günlerdir sürdürdüğü protestoları sonlandırmak için acil durum yetkilerini devreye sokacağını bildirdi. Protestocular bazı sınır geçişlerini kapatarak ülkenin Amerika ile önemli ticaret yollarını sekteye uğratmış ve başkentin bazı bölgelerinde hayatı felç etmişti. Oscar ödül töreni yaklaşıyor. Tören bu yıl ilk kez 3 kadın komedyenin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes 27 Mart'ta yapılacak Oscar törenini birlikte sunacaklar. Oscar tarihinde ilk kez 3 kadın sahnede birlikte olacak. Tenis yıldızı Djokovic'in aşısız olduğunu açıklaması memleketi Sırbistan'da farklı tepkilerle karşılandı. Ünlü tenisçi BBC'ye verdiği röportajda aşı karşıtlığı hareketinin parçası olmadığını ve onunla anılmak istemediğini ama bireysel tercih hakkını desteklediğini söyledi. Djokovic'e aşı konusundaki tavrı nedeniyle Wimbledon ve Fransa Açık tenis turnuvalarına katılmaktan da feragat edip etmeyeceği de soruldu. Djokovic bu soruya "Evet, bedeli bu ise ödemeye hazırım" şeklinde yanıt verdi. Belgrad'da yaşayan bir Sırp vatandaşı ise Djokovic'in açıklamalarına anlam veremediğini anlattı. Sel isimli Sırp vatandaşı 3 kez aşı olduğunu söyleyerek "Her şey yolunda, iyi hissediyorum. Djokovic neden aşı yaptırmıyor, ne düşünüyor, aşı olduğumuz için aptal olduğumuz mu, ne düşündüğünü anlayamıyorum" şeklinde konuştu. Öte yandan yine Belgrad'da yaşayan Zoran ise Djokovic'in kararını destekliyor. Aşı yaptırıp yaptırmama tercihinin bir insan hakkı olduğunu savunan Zoran, bunun için kimsenin Djokovic'i zorlayamayacağını söylüyor. Sırada Türkiye haberlerimiz var. Belçika'da 4 kadını öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen kişi Türkiye'de serbest bırakıldı. Osman Çallı, Belçika'da eşi ve hamile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 4 kadını öldürüp 2 kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası almıştı. Ardından da cezasının geri kalanını çekmek için Türkiye'ye iade edilmişti. Osman Çallı'nın Türkiye'de serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Belçika Adalet Bakanlığı Türk makamlarından açıklama talep etti. Kurban yakınları ve mağdurlar da karara tepki gösterirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Çallı'nın tahliyesinin uluslararası ve iç hukuka uygun gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Buna göre 94.730 kişinin testi pozitif çıktı. 309 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada vefat sayılarının yüksek olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'la görüştü. Ziyareti sırasında yatırımcılarla bir araya gelen Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı olduğunu söyledi ve 13 anlaşma imzalandığını duyurdu. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 6 muhalefet liderinin buluşmasına göndermede bulundu. Buldan, HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir dedikten sonra demokrasi ittifakını büyüteceklerini ifade etti. Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna, Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle tanınıyordu. Sırada döviz kuru var. 16 Şubat 2022 tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 9 lira 73 kuruştan, 71 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, Meteoroloji Bürosu'nun verdiği bilgilere göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra genellikle güneşli 29 derece. Perth güneşli ve çok sıcak 38. Adelaide ara sıra yağışlı 26. Melbourne geç saatlerde yağmur ihtimali var 30. Hobart açık 25. Sydney parçalı bulutlu 28 derece. Brisbane ara sıra yağışlı 28 ve Darwin ise yine ara sıra yağışlı ve 33 derece. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız İsmail Kayhan sizlerle birlikte olacak.
Haber bülteni için Seda Ercan'a teşekkür ediyoruz. Haber bülteninde de dinlediğiniz gibi Rumeli türküleriyle tanınan Arif Şentürk hayatını kaybetti. Programımızın sonunda Arif Şentürk'le bir parçayla sizleri baş başa bırakacağız ve onu da anmış olacağız. Radyosunu geç açan dinleyicilerimiz için bugünkü haber sonrası yayınımızda neler olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kısa Covid-19 gelişmelerini dinleyeceğiz. Avustralya'da suç işleyen yabancıların ülkelerine sınır dışı edilmesi konusundaki yasa taslağı konusunda hazırladığımız bölüm yer alacak. Ayrıca ödüllü filmi Sydney ve Melbourne'da gösterime giren yönetmen Ferit Karahan'la yaptığımız söyleşiyi de dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca Avustralya'nın sembollerinden biri olan koala konusunda, koalaların korunması konusunda hazırladığımız bölüm de yer alacak. Canlı yayında olduğumuz için mesajlarınıza da yer verebileceğiz, hemen yer verebileceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Victoria'da omikron dalgası çizelgesinde yukarı doğru çıkışın durup yatay düz bir çizgi aşamasına geldiği bildiriliyor. Buna plato deniyor. Artış yok ama azalma da yok. Bunun bir diğer anlamı da şu. Hastanelerdeki COVID hasta sayısı azalmaya devam etse bile binlerle ifade edilen vaka sayıları daha bir süre devam edecek. Bir süre derken aylardan bahsediyoruz. Salgın uzmanları, omikron salgınının Avustralya'dan önce başladığı İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'daki gelişmelere bakıyor ve Avustralya'nın bundan sonrasına ilişkin görüntüsünü çıkarmaya çalışıyorlar. Bu ülkelerle karşılaştırıldığında Avustralya'da da yavaşlamanın başlaması bekleniyor. Victoria'da günlük vaka sayısı 8 binlerde. 51 bin günlük vaka sayısıyla Victoria 8 Ocak günü zirveye çıkmıştı. 51 binlerden 8 binlere indi. Bugün itibariyle Victoria'da hastanede bulunan COVID-19'lu hasta sayısı da 397 ile geçen yıldan bu yana en düşük seviyesinde. Bu aşamada hükümet ne yapmalı? Kimine göre artık hükümet sayıları aşağı çekmek için özel bir çaba sarf etmeli. Eğer vaka sayıları aşağı çekilmezse, gelecekteki olası bir dalgayı kontrol etmek çok daha zor olur. Başkaları ise kısıtlamalar daha da hafifletilmeli diyor. Yasaklar daha da hafiflerse vaka sayıları artabilir ama bulaşmanın artmasıyla bağışıklığın artması da beraberinde gelir ve yeni bir dalga ortaya çıkarsa daha iyi korunmuş oluruz. Eğer daha önce bir varyant çıkmazsa kışın vaka sayılarının artacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Bugün Federal Maliye Bakanlığı Müsteşarı Senato'da soruları yanıtlarken, omikron dalgasının Aralık ve Ocak ayında ekonomi etkisinin yumuşak olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Omikron dalgasının en büyük etkisinin izolasyonda kaldığı için işe gidemeyen ve eleman açığı yaşanmasına neden olanlar olduğunu da kaydetti müsteşar. Müsteşar Stephen Kennedy, bu kadar çok insanın işe gidemeyeceğini hesaplayamadıklarını da söyledi. Omikron salgınının azalmaya başlamasıyla işverenler çalışanları işe geri çağırmaya da başladı. İşe giden insan sayısının arttığı sabah ve akşam trafiğinden de belli oluyor. Son olarak bugünkü rakamları da vermek istiyorum. Victoria'da 8149 yeni vaka ve 18 ölüm. New South Wales'te 10.463 yeni vaka, 27 ölüm. Queensland'da 6.596 yeni vaka, 12 ölüm tespit edildi. Tazmanya'da vaka sayısı 625, başkent bölgesinde ise 594 oldu. Bugün ortaya çıkan bir durumdan da söz etmek gerekir. Bu da geçen hafta sonu New South Wales'te yapılan ara seçimlerle ilgili. 4 bölgede ara seçim yapılmıştı. Bu seçim bölgelerinden biri eski New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian'ın istifasıyla boşalan Willoughby seçim bölgesindeki sonuç. Willoughby seçim bölgesinde liberallerin kalesi olduğu için İşçi Partisi adayı göstermiyor. Yarışma liberal adayla bağımsız aday arasında geçti. Ve ilk gün liberal adayın %18 oy kaybına rağmen yine de seçimi kazanacağı göz önünde tutuluyordu. Ama o zamandan bu yana durum değişti. Liberallerin kaybettiği oy oranı %19.2'ye yükseldi. Oyların sayımı hala devam ediyor ve dün akşam itibariyle oyların sadece %32.7'si sayılmıştı. Bu seçim bölgesinde liberallerin şu an itibariyle kayıp yaşadığı %19.2 oyla durum ortada görünüyor. Liberallerin bu sandalyeyi kazanacağına artık kesin gözüyle bakılmıyor. İkinci konumuza geçmeden önce bir mesaj arası vermek istiyorum. Şimdi gelen bir mesaj cevabını bildiğim için önce ondan başlayayım. İsmini vermemiş dinleyicimiz gönderdiği mesajında ikinci doz aşı olan bir kimse virüsten koruma sağlaması için ikinci aşıdan sonra ne kadar süre geçmesi lazım? Yani ikinci aşıyla destek aşısı arasındaki sürenin ne kadar olması gerektiğini soruyor. 3 ay bu. Dinleyicimizin merak ettiği sorunun cevabı 3 ay. 16 yaşından büyükler için, yani yetişkinler için. Üçüncü doz aşı sizi hastalıktan korumuyor ama hastanelik olmanızı büyük oranda önlüyor. Bugüne kadar ortaya çıkan bir gerçek bu. 0-429-99-62-63 0-429-99-62-63 Evet, doğru söyledim. Mesaj gönderebileceğiniz numara. Ahmet Eren Bey mesajında haberlerde de söz konusu olan konuya değinmiş. Bu konuda hemen o mesaja geçiyorum. İyi yayınlar dilemiş Ahmet Eren. Önce kadının canına kastedip Türkiye'ye cezasının geri kalanını çekmek için gönderilen kişi serbest bırakılmış. Peki biz buna şaşırdık mı? Tabii ki hayır diyor. Ülkemizde çocuk ve kadınlara verilen değer ortada. Selamlar diye yazmış bu dinleyicimiz. Necdet Bey gönderdiği mesajında ara seçimlerdeki İşçi Partisi'nin başarısı, bu New South Wales ara seçimlerini kastediyor bu dinleyicimiz. İşçi Partisi'nin başarısı federal seçimde de devam edeceğine inanıyorum. Halk artık Morrison'dan sıkıldı, tahminim bohçasını hazırlıyor diyor bu dinleyicimiz. Hacı Bey, Hacı Tokdemir gönderdiği mesajda Tunceli'de Nizamiye Kaymakamı yanında kimliği belirsiz uzun namlulu otomatik silahlarla Düzgün Baba Cemevi önünde fotoğraf çektirip Cemevi yöneticilerine size devletin gücünü göstereceğiz diyerek tehdit etmesi devletin Alevi inancına karşı ikinci yaklaşımının bir başka göstergesi diyor. Devlet tüm inançlara eşit şartlarda mesafeli olur ve laiklik tüm inançların ve din, vicdan özgürlüğünün sigortasıdır. Laik olmayan ülkelerde demokrasi, özgürlük ve barıştan söz etmek maalesef mümkün değil. Ülkemde hukuk dışı tüm tutumları kınıyorum diyor Hacı Bey. Mesaj göndermiş bir dinleyicimiz, ismini göremiyorum. 20 senelik AKP iktidarının özeti boş baklava diye yazmış bu dinleyicimiz. Ali de 6 muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesini fıkralaştırmış şöyle. Kırgın ve kızgın HDP'liler Kılıçdaroğlu'na neden masada olmadıklarını sorar. Kılıçdaroğlu CHP'nin 6 oku olduğunu ve masaya her ok için bir partinin alınacağını söyler. HDP'liler der ki bizim oyumuz diğer 3 partiden fazla. Öncelik bizde olmalı. Kılıçdaroğlu gülerek onlar tilki siyasetçi, siz kaz der. Ali Bey'in fıkralaştırdığı son toplantı böyle. Fatoş Hanım mesajında Nazi demokrasisini bize cici gösteren Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Erdoğan yargıyı, adaleti ve her şeyi ele geçirirse ve ülkedeki tüm tecavüzcü katil, kadın katilleri, hırsızları korusa da ne yaparsa yapsın özgür basını susturamayacak diye yazıyor. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz. Bugün mecliste olan sınır dışı edilme kanunu, suçluların sınır dışı edilmesi kanunu. Federal hükümet, Avustralya'da şiddet uygulayan ve cinsel suçlar işleyen yabancı uyrukluları sınır dışı etmek için hazırladığı yasayı tekrar gündeme getirdi. Söz konusu yasa değişikliği geçen yıl parlamentodan geçmemişti. Yasa değişiklik tasarısı karakter test yasası olarak anılıyor. Göç İşleri Bakanı Alex Hawke, tenis yıldızı Novak Djokovic'i şu anda var olan yetkilerine dayanarak geçen ay sınır dışı etti. Bakan Hawke yetkisini daha da artırmak istiyor.
This is about serious violent crime. It's about sexual based offending. It's about people that all Australians would agree should never come here in the first place and if they commit one of these crimes should be deported.
Ciddi şiddet içeren suçlardan, cinsel içerikli suçlardan bahsediyoruz diyor bakan. Avustralyalılar da katılacaktır. Bu insanlar bir kere asla Avustralya'ya gelmemeliydi. Eğer bu suçlardan birini işlerse sınır dışı edilmeli diye ekliyor. Başbakan Scott Morrison dün 2GB radyosunda yaptığı konuşmada federal hükümetin bugün parlamentoya getireceği karakter testi güçlendirme yasasının göçmen yasalarındaki boşlukları kapatacağını söyledi.
When I was immigration minister, I signed off on quite a number of those. But the judges are handing down sentences which enables people to get around this and we need an objective test.
Başbakan, son seçimlerden bu yana işledikleri suçlardan dolayı 4000 kişinin sınır dışı edildiğini ekliyordu. Tasarıyla vatandaş olmayanlar, şiddet içeren veya cinsel içerikli bir suç işler, suç sabit görülür. Ancak işledikleri suça karşılık 12 aydan daha az bir ceza alırsa vizeleri iptal edilecek. Muhalefet teklifin gerekli olduğu konusunda şüpheli. İşçi Partili Senatör Murray Watt, Göç İşleri Bakanlığı'nın var olan yetkilerden başka ne gibi yeni yetkiye sahip olması gerektiğinin çok açık olmadığını söylüyor.
The immigration minister already has the powers that he says he needs through this legislation. He already has the powers.
Senatör Watt, bakanın zaten ihtiyacı olan yetkilere sahip olduğuna işaret ediyor. Dokoviç'i sınır dışı edebilen bakan, ciddi suç işleyenleri de sınır dışı edebilir diye ekliyor. İşçi Partili Jim Chalmers'a göre yasa tasarısının amacı seçim arifesinde ulusal güvenlik konusundaki korkuları kaşıyarak hükümetin seçim yatırımı yapması.
You know, they are not interested in a fix, they're interested in a fight. They want to play these divisive and dangerous political games with our national security and that makes Australians less safe. And we'll see more of it unfortunately between now and the next election.
Bu tehlikeli ve bölücü oyunu oynamayı istiyorlar diyor Chalmers. Suça karşı sert yasalar Avustralya'da zaman zaman gündeme gelen bir konu. Avustralya, sabıkalı yüzlerce Yeni Zelandalıyı ülkesine gönderdi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Avustralya'yı sorunlarını ihraç ederek çözmeye çalışmakla suçladı. İçişleri Bakanı Peter Dutton da, sabıkalıları sınır dışı etme uygulamasını çöpü dışarı atmaya benzetmiş ve dünya çapında manşetlere konu olmuştu.
It's taking the trash out and criminals should hear this message very clearly.
Yasa tasarısı İşçi Partisi üzerinde baskı kurmayı da amaçlıyor. Başbakan Scott Morrison, İşçi Partisi liderinin üzerine Avustralyalıları korumaktan yana mısın, değil misin argümanıyla gidiyor.
If you've committed a crime, stalking, domestic violence, assaulting police officers, date rape offences, we want to make sure that we can punt them. And there's only one person standing in the way of that, and that's Anthony Albanese.
Göçmenlik uzmanı Sanmati Verma'ya göre, yasa taslağı iyi dizayn edilmediği için uygulanamaz.
So what this bill seeks to do is to expand the character test so that a person would fail it if they've engaged in something called a designated offense.
Verma, yasanın çok genel ifadeler kullandığını, avukatların kişilerin durumunu yasaya uygulamakta güçlük çekeceğini kaydediyor. Seçim öncesi parlamentoda oturum günü sayısı oldukça sınırlı. Seçim öncesi oylama yapılması bile söz konusu olmayabilir. Bu konudaki yeni gelişmede İşçi Partisi'nin yasayı destekleme kararı almış olması. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Bu ay Sydney ve Melbourne'da yaşayanlar şu günlerde altın portakallı bir filmi sinema salonunda izleme şansına sahip. 2021 Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülü alan Okul Tıraşı isimli film, Avustralya'da Avrupa Filmleri Festivali kapsamında gösterime girdi. Festivalin Türkiye'den seçilen tek filmi olan Okul Tıraşı, Avustralya'da Brothers Keeper adıyla gösteriliyor. Filmin yönetmeni Ferit Karahan'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Bugün size bu ay Sydney ve Melbourne'da gösterime girecek bir Türk filminden söz edeceğiz.
Şehirden tamamen izole, katı bir disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda okuyan Yusuf, esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an daha da kötüye giden arkadaşı Memo'yu hastaneye ulaştırmak istiyor. Kasvetli, öğrencilerin kendilerini ifade etmekten korktukları, öğretmenlerin elinde sopayla doluştukları bir ortamda gizemli bir durumla karşı karşıya kaldığımız bir film bu ve ismi Okul Tıraşı. Film, Avrupa Filmleri Haftası kapsamında Şubat ayı sonuna kadar Melbourne'da gösteriliyor. Bugün konuğumuz 2021 Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Okul Tıraşı filminin yönetmeni Ferit Karahan. Ferit Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk davetiniz için. Çok teşekkürler.
Ferit Bey, Okul Tıraşı Doğu'da zor şartlar altında geçiyor. Siz Muş doğumlusunuz. Sizin de okul yıllarınız böyle mi geçti? Yatılı mı okudunuz?
Evet, 90'ların başından sonuna kadar yatılı okudum. Ben de, şimdi yatılı okullar birbirinin neredeyse aynı okul, yani okullar oluyor. Özellikle YİBO'lar, yani bütün mimari yapısı vesaire filan. 2009'da yatılı okula dair ben bir senaryo yazmıştım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek almıştı. Fakat yapım desteği alamamıştık ve çok zordu çekmek. Sonra ben başka projeler yaptım. 2012'de tekrar bunu yazmaya başladım. Bu sefer eşim Gülistan'la yazdım. Gülistan'la 2014'te bir daha yazdık. 2015'te bir daha yazdık. Fakat bir türlü ben yatılı okula karşı, sisteme karşı ve öğretmenlere karşı kendi mesafemi ayarlayamıyordum.
Daha mı sert gelişiyordu senaryonuz?
Evet, daha sert gelişiyordu. Daha doğrusu siyahın siyah, beyazın beyaz olduğu, öğretmenlerin kötü, öğrencilerin iyi olduğu bir senaryo ortaya çıkıyordu. Halbuki şunu ben o zaman da hissediyordum. Yani öğretmenler ne pür kötüler, ne öğrenciler çok masumlar. Yani o yüzden bu karakterizasyon da bana çok sıkıntılı geliyordu. Yani şimdi işte standart Amerikan filmlerinde gördüğümüz kötü, iyi, yardımcı, buna benzer tiplemeler çok yaşamla ilgili çok temeli olmayan şeyler bence. O yüzden daha kompleks bir karakter yapısı yaratmam gerekiyordu. Ya bizim gibi işte ete kemiğe bürünmesi gerekiyordu biraz da. Sonra biz bir gün böyle yine işte memlekette çok yalan söyleniyor. Bunlar niye bu kadar yalan söylüyor? İşte ben aslında baskı ortamlarında yalanın bir direniş biçimi olduğunu düşünüyordum. Ve onun üzerine bu korku atmosferinde yine yatılı okulda geçen ve korku atmosferi altında geçen bir senaryo yazmaya başladık. Neyse biz o gece 48 tane sahneyi iyi böyle tek cümle halinde yazdık. Bayrak yarışı gibi o başladı. Ben devraldım, ben bıraktım, o devraldı gibi bir haftada bitirdik. 2016'nın Mart ayıydı hatırlıyorum. Böyle 7 sene gibi bir süreçten bahsediyoruz. Sonrasında izlediğiniz film aslında o bir haftalık, o aslında 7 yıl ve bir haftanın 7 ve 7 gün gibi bir zaman diliminin ürünü oldu.
Peki yatılı okul sizin hikayeniz, yani bu yatılı okulda çocuklar Kürtçe konuşuyor. Öğretmenleri onları anlamıyor. Muhtemelen öğretmenler de oraya sürülerek gelmişler belki. Ve hiçbiri orada olmaktan mutlu değil. Öğrencilerden biri Kürt bölgesi dese ceza alıyor. Sizin okuduğunuz yıllarda da bunlar var mıydı?
Bu filmi çıkarma sebeplerinden bir tanesi şuydu. 2015'ten sonra Türkiye'deki görece demokrasi ortamı biraz da darbe girişiminin sebebiyle ve yani aslında çözüm sürecinin de bitmesiyle bunu körükleyen bir taraftan da IŞİD ve Orta Doğu'daki savaş da var. Bir anda 90'lara geri döndü. Yani benim tekrar 90'larda yaşadığım hissiyatın aynısını 2016'da yazımın temel sebeplerinden bir tanesi aslında ülkenin girdiği politik, demokratik ya da sosyolojik bağlam diye düşünüyorum. Birebir benzerdi, yani sorunuza yanıt verirsem. Yani çok çok fazla benziyor 90'lara.
Filmde Yusuf'un çaresizliğinin, çabasının yanında altta başka okumalar yapmak da mümkün tabii. Başka nelere dikkat çekiyorsunuz? Mesela bürokrasi var, hiyerarşi var, rüşvet var ama aynı zamanda bir dayanışma var o okulda, değil mi?
Yani şimdi şöyle bir durum var. Yani siz bir film yaparken aslında bir çocuk meseleyi, topic dediğimiz esas meseleyi siz çok yalın tutarsınız. Yani benim üslubum öyle en azından. Yani çok karmaşık değil. Çok yalın. Bir çocuk hastaneye götürmeye çalışıyor. Bu kadar basit. Fakat altta aslında bizim tarihimizle ilgili Tazminat Fermanı'yla gelişen eğitim politikamız nasıl bir askeri düzen içinde geliştiğinin bir eleştirisi. Bunun da eleştirisi var. Akran zorbalığı da var. Ailelerin eleştirisi var. Öğretmenlerin var. Herkesin kendi gemisini karaya çıkarma çapası da var. Yani birçok katman var diyebiliriz. Yani biz film Berlin Biennale'de açtık ve oradan ödül aldık. Oradan sonra 100'ün üzerinde festivale gitmiş durumda. 60'ın üzerinde ülkeye satılmış durumda. Orada gösterimlere girecek. Nuri Bilge Ceylan dışında gerçekten çok fazla, yani birkaç tane daha yönetmen var işte Nuri Bilge Ceylan gibi. Onların filmleri var böyle işte yurt dışında dolaşan. Bir de bizim filmimiz var. Hem dışarıda hem içeride. Hem izleyiciden hem eleştirmenden hem jürilerden büyük beğeni topluyor bu anlamıyla. Çünkü çok konu basit, insanlar bağ kurabiliyor. Önemli bir mesele, çocuk meselesi.
Peki sizin filmleriniz dediğiniz gibi çok ödüllü filmler ve dünyadaki festivallerde gösteriliyor, ödüller alıyorsunuz. Hatta gençler işte Marvel seyrediyor, DC komik filmleri, Netflix filmleri hatta. Böyle bir ortamda siz filmlerinizin Türkiye'deki sinemalarda gösterim sıklığını ve seyirci sayısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani korona hem Marvel'ı vurdu hem bağımsız filmleri vurdu. Tabii ki onlar daha fazla izleniyor çünkü onların daha fazla bütçeleri var. Çünkü onlar çok çok genel ve çok basit bir konudan, bir karakterizasyon yapısından bahsediyor. Fakat benim için öngörülebilir olan yani izlenmeye değer olmuyor. 3 dakikasını seyrettiğim bir filmin sonunu biliyorsam eğer ben bunu seyretmem. Benim sevdiğim bende iz bırakan filmler daha çok bir sonraki saniyesini tahmin edemediğim, ne konuşacaklarını, filmin nereye gideceğini bilemediğim başka bir izlenme deneyimi yaratan ürünler oluyor gerçekten.
Peki yeni bir proje hazırladığınızdan söz ettiniz. Neler üzerine çalışıyorsunuz?
Bir distopya ama bildiğiniz işte Amerikan distopyasına benzemeyecek. Okutuşu bir polisi aslında. Yani okutuşu ne kadar polisiyse bu da benim yeni projemde o kadar distopya olacak yani. Daha heyecanlı olabilir. Daha temposu. Gerçi okutuşun da temposu çok yüksek. İnsanlar hiç sıkılmadan izliyor 85 dakika.
Peki siz filmin senaryosunu eşiniz Gülistan Acet'le birlikte yazmışsınız. Eşinizle bu senaryo üzerine çalışırken çocukluğunuzu bu şekilde ele almak, eşinizle sizi biraz daha yakınlaştıran bir unsur oldu mu?
Kesinlikle öyle oldu. Yani Gülistan olmasaydı ben iki yatılı okul bitiren var. Ben bu travayı atlatamazdım. Yatılı okul bütün ilişkinizi belirler. Yani bütün yaşınızı belirler. Banyo yapmanızı belirler. Yemek yemenizi belirler. Yani Gülistan bir saat banyodayken ben 3 dakika falan banyoda kalabiliyorum. Ben çok hızlı yemek yiyorum. Gülistan çok yavaş yemek yiyor. Çünkü zaman yetersizliği vesaire falan gibi yine aynı o disiplin altında. O dönem aslında aynı arşivisteki kurbanlar gibi bize yapılanın aslında müstahak olduğunu düşünüyorduk. Yani şöyle kötü bir ruh halindeydi. Eğer biz bunları yaşıyorsak, bunlarla yüzleşiyorsak demek ki biz bunu hak ediyoruz. Büyüyünce artık üniversiteyi de bitirince ve yazar yönetmen olunca onu tekrar düşününce o acıları tekrardan yeniden üretmek zorunda kalıyorsunuz aslında. Bu çok acı verici bir süreç. Yani benim için okul taşını yazmak gözyaşı demek gerçekten. Yani oturup defalarca yani Gülistan'ın dizinde ağlamışlığım var yani. O da benimle birlikte ağlıyor. Ama günün sonunda biraz da bir şeyleri aşmak, terapi olmak, onun var olduğunu ama artık hani onun yaşamını belirlemeyeceğini ya da geçmişte yaşadığımız şeyi kabul etmek, içimize sindirmek, bizim bir parçamız olduğunu ve bizi aslında sadece kötü değil, iyi yönde de geliştirdiğini düşünmek biraz bizi mutlu ediyor ve önümüze bakabiliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için bize.
Ben teşekkür ederim.
Yönetmen Ferit Karahan'ın Altın Portakal Film Festivali'nde 3 ödül birden alan filmi Okul Tıraşı, Europa Festivali kapsamında Sydney ve Melbourne'de gösterime giriyor. İngilizce adı Brother's Keeper olan film, ayın 15'inde, 23'ünde ve 26'sında Melbourne'da Elsternwick sinemasında seyirciyle buluşacak. Sydney'de ise ayın 23'ünde Randwick'te Reed sinemasında seyredilebilecek.
Evet, bu söyleşiyi birkaç gün önce yaptığımız için 15'indeki seansı kaçırdı Melbourne'lı dinleyicilerimiz. 23 ve 26'sı Sydney'de de ayın 23'ünde film seyredilebilir. Dinleyicimiz yanlış anladınız diyor. Ben ikinci ile üçüncü aşı arasındaki zamanı sormadım. İkinci aşıyı olduktan sonra aşının ne kadar zaman sonra etkili hale geldiğini sordum. Evet, o da 2 hafta. 2 haftadan önce aşı tam olarak etkili hale gelmiyor. İkinci aşıyı olduktan sonra 2 hafta beklemek gerekiyor. Federal hükümetin Avustralya'nın sembolü koalaları yok olmaktan kurtarmak için 50 milyon dolar vaat etmesine ilişkin hazırladığımız bölümü dinliyorsunuz.
Federal hükümet Avustralya'nın azalan koala nüfusunu korumaya yardımcı olmak amacıyla 4 yıl içinde 50 milyon dolar daha harcayacağını açıkladı. Bu finansman yıkıcı 2020 orman yangınlarından sonra vaat edilen ulusal koala kurtarma planının temelini oluşturacak. Ancak bazı çevre grupları iklim değişikliğini ele almak için daha fazlası yapılmadıkça Avustralya'nın ikonik hayvanları arasında olan koalaları yok olmaktan kurtarmak için yeterli olmayacağını ileri sürüyor.
They give you a good cuddle, don't they?
They got good claws.
Seçimlerin yapılacağı bir yılda dinlediğimiz gibi siyasilerin koalaları kucaklarını alarak çektirdikleri fotoğraflar bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Queensland'teki Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde Başbakan Scott Morrison neslini tükenmekten kurtarmak için 50 milyon dolarlık bir fon vaadinde bulunmadan önce koala Lily başbakanın kucağındaydı.
We love to throw our arms around koalas. And they love to throw their arms around us when we get to have a cuddle. And what this is about is
koalalara sarılmayı seviyoruz ve biz onları kucakladığımızda onlar da kollarıyla bize sarılmayı seviyorlar ve tüm Avustralyalıların bizden isteyeceğine inandığım şekilde kollarımızı koala popülasyonumuza dolamaya ve onlara bakmaya devam etmekle ilgilidir diyen Başbakan Morrison ve bu desteklerimiz gereken daha geniş doğal yaşam popülasyonuna açılan bir penceredir diye konuştu. Belgesel filmler çeken, vahşi yaşam ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması için çalışmalar yürüten, televizyon dünyasının tanınan sunucusu Steve Irwin'in oğlu Avustralya Hayvanat Bahçesi'nden Robert Irwin, koalaların benzeri görülmemiş bir tehdit altında olduğunu söylüyor.
They are on the thin edge of the wedge and so any kind of support that we can get is greatly greatly appreciated.
Bıçak sırtındalar. Bu yüzden alabileceğimiz her türlü destek büyük beğeni topluyor ve çok ama çok ihtiyaç duyuluyor diyen Robert Irwin, çevre şu anda acı çekiyor ve bu nedenle olumlu değişime doğru daha parlak bir geleceğe doğru atabileceğimiz her adım, yapılması gereken birçok adım var ve güzel ikonik türlerimizin daha iyi korunacağını görmek gerçekten güzel diye konuştu. Finansmanın en büyük kısmı habitatın korunmasına gidecek. Para ayrıca hastalıkları azaltmak ve veterinerlik eğitimi sağlama girişimleri için de harcanacak. Federal Çevre Bakanı Susan Lee, finansman paketinin ayrıca kısa adı CSIRO olan Avustralya'nın Ulusal Bilimsel Araştırma Ajansı, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu ile doğada kaç koala kaldığını hesaplamak için yapılacak çalışmayı destekleyeceğini söyledi.
A national census if you like, a national monitoring program.
Ulusal bir koala nüfus sayımı ve ulusal izleme programının yürütüleceğini söyleyen Bakan Lee, çünkü bize kaç tane koalamız olduğunu, nerede olduklarını ve onları korumak için en iyi müdahalelerin neler olduğunu söyleyen temel verileri oluşturmamız gerekiyor diye konuştu. Avustralya Koala Vakfı son 3 yılda Avustralya'daki her bölgede koala sayısında düşüş kaydedildiğini söyledi. Vakıf geçen yıl son 3 yılda ülkedeki koala nüfusunun 3'te 1 oranda azaldığını açıklamıştı. Vakıf ayrıca koalaların nüfuslarındaki düşüşte kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının payı olduğunu da belirtmişti. Koala Vakfı ülkede en az 58 bin koala olduğunu tahmin ediyor. Bu 2018'deki 80 binle karşılaştırıldığında %30'luk bir düşüş anlamına geliyor. Dünya Yaban Hayatı Fonu Queensland ve New South Wales'te 2001 yılından bu yana koala sayısının ormansızlaşma, türlerin neden olduğu saldırılar, hastalık, kuraklık ve orman yangınları nedeniyle yaklaşık yarı yarıya düştüğünü söylüyor. Fonun doktoru Stuart Blanche, 2020'deki karayaz orman yangınlarının 60 binden fazla türü yok ettiğini ifade ediyor.
When the world thinks Australia, it thinks koalas. And people are horrified around the world when they know.
Dünya Avustralya'yı düşündüğünde koalaları aklına getiriyor ve insanlar 2050'ye kadar koalalarımızın neslinin tükeneceğini duyduklarında dehşete düşüyor diyen Dr. Blanche, Doğu Avustralya'daki ormanlarda bulabileceğim koalalardan daha fazlasını hediyelik eşya dükkanlarında bulabilmem beni şaşırtıyor ve Avustralyalıların durumun böyle olmasını istediğini sanmıyorum. Covid'den sonra Avustralya'yı ziyaret etmek için daha fazla turist çekmeye çalışırken uluslararası turistler vahşi doğada koalaları ve diğer vahşi yaşamı görmek istiyor. Bu nedenle Avustralya hükümetini 2050 yılına kadar koala sayısını ikiye katlamayı taahhüt etmesi için Queensland ve New South Wales hükümetleriyle birlikte çalışmaya teşvik ediyoruz diye konuştu. Federal hükümetin finansman taahhüdü çevre grupları tarafından büyük ölçüde memnuniyetle karşılanırken daha fazlasının yapılması gerektiğini de söylüyorlar. Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan Stuart Blanche bu konuda şunları dile getiriyor.
Money is needed, absolutely. But it makes no sense if we continue to allow their homes, which are forests.
Paraya kesinlikle ihtiyaç var. Ancak orman olan evlerinin buldozerlerle yıkılmasına ve kütüklenmesine izin vermeye devam edersek bunun bir anlamı yok diyen Blanche, bu yüzden Federal Çevre Bakanı'ndan şimdi Queensland ve New South Wales'teki koalaları nesli tükenmekte olan ikonik hayvanlar olarak listelemesini istiyoruz diye konuştu. Koala finansman paketi hükümetin Great Barrier Reef yani mercan kayalıkları için rekor milyar dolarlık bir fon paketi açıklamasından sadece bir gün sonra geldi. Bazıları bu açıklamaların koalisyonun federal seçimlerden önce çevre konusundaki imajını olumluya çevirme çabası olduğunu söylüyor. Ancak İşçi Partisi hükümetin hala çevreye yönelik en büyük tehdit olarak iklim değişikliğini görmezden gelmeye devam ettiğini söylüyor. Ana muhalefet lideri Anthony Albanese iklim değişikliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini işaret ediyor.
We all think koalas are cuddly and we all want to save them.
Hepimiz koalaların sevimli olduğunu düşünüyoruz ve hepimiz onları kurtarmak istiyoruz. Ama bilin bakalım ne olmalı diye soran Albanese, koalaları kurtaracaksan iklim değişikliği konusunda da harekete geçmelisin. Mercan kayalıklarını koruyacağız ve buna ilişkin yapılan basın açıklamasında hükümet iklim değişikliği terimini kullanmadı. Ve bu ilk kez yapılmıyor. Bu hükümetin bunu anlamaması sadece olağanüstü bir durum. Hepsi duyurudan ibaret ama asıl durumun hakkı teslim edilmiyor diye konuştu. 50 milyon dolar karayaz orman yangınlarından sonra vaat edilen ulusal koala kurtarma planını destekleyecek ve önümüzdeki 4 yıl içinde kullanıma sunulacak.
Evet, böylece bir yayınımızın daha sonuna yaklaşıyoruz. Başka mesaj okuyamayacağım. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz ve onları okumaya yarın devam edebileceğiz. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bir renk katıyorlar. Sizlere müzikle veda edeceğiz. Rumeli türküleriyle bilinen ses sanatçısı Arif Şentürk'ün dün hayatını kaybetmesi dolayısıyla Şentürk'ten Deryalar adlı parçayı çalacağız. Bu parçayla sizlere veda edeceğiz. Yayınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle SBS Radyosu Türkçe programında çalışan bizler hepinize sağlık, mutluluk dolu bir gün diliyoruz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.